Akbank, Koray Bilici ile en heyecan verici marka hikayelerini sunar.
Herkese merhaba. Koton Yönetim Kurulu Başkanı, değerli dostum Yılmaz Yılmaz ile beraberiz. Hoş geldin Yılmaz. Nasılsın?
Teşekkürler Koraycığım. Sen nasılsın?
Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün çok keyifli bir sohbet olacak inanıyorum. Perakende sektörü, moda, müşteri beklentileri, yurt dışı perakendecilik inanılmaz keyifli konular. O nedenle vakit kaybetmeden ilk soruyla başlamak istiyorum senin için de uygunsa. Pandemi sonrası pazarda meydana gelen değişiklikler ne oldu? Bu değişiklikler ışığında pazarda nasıl gelişmeler bekliyorsunuz?
Pandemi 10 yılda yaşanacak değişmeleri birçok sektörde olduğu gibi bize de bir yıla sığdırdı. Biz işte e-ticaret büyüyecek, dünyanın çeşitli yerlerine belki mağaza açmadan e-ticarette gideceğiz falan, bunu da 5 senede yaparız derken önümüze 2 senelik bir perspektif koydu. Tabii çok sıra dışı şeyler yaşadık. Bizim 500'ün üzerinde mağazamız var dünyada. Biraz mağaza kapattık. Bu 500 mağazanın yaklaşık 3 ay boyunca cirolarının 0,000 günde 3 kere önümüze düştüğü bir dönemi hatırlıyorum. Kabus gibi bir şey. O dönemde bütün ticareti işte e-ticaret üzerinden yapmaya çalıştık. Tabii e-ticaret biz ne kadar yüklendiysek, lojistik buna hazır olmadığı için, depolar buna hazır olmadığı için bir müşteri memnuniyetsizliği yaşandı bir dönem. Yani malımızı sattık ama gönderemedik. Sonra yavaş yavaş piyasa kendi dengelerini kurmaya başladı. Şimdi artık sattığımız malı gönderebilir durumdayız. Lojistik firmaları buna hazırlandı ve aynı zamanda da dünyada birçok ülkede birçok e-ticaret platformu çok ciddi bir şekilde güç kazandı. Bu iki yönlü bir etki yaratıyor. Bir taraftan perakendenin niteliği mağazalardan satışla beraber bazı yerlerde ondan daha önce olmak üzere e-ticaret platformları üzerinden satışa doğru kaymaya başladı. Bu bir nevi yeni toptancılık. Yani perakendeci kendi mağazalarında mal satmanın yanında işte Endonezya'daki, Malezya'daki falanca platformla, Türkiye'dekilere benzer e-ticaret satış siteleriyle işbirliği yapmaya başladı. Bu işbirliği bir taraftan Türkiye'den malı göndermek ve orada yani stoğu Türkiye'de tutup satışı orada yapmak gibi olabiliyor. Bazen de işte biz bunu mesela Dubai ve o bölgede Körfez bölgesinde deniyoruz. Yani Türkiye'deki stoğu orada satışa açtık. Bazen de stoğu yolluyorsunuz. Şimdi İspanya, Fransa gibi yerlerde stoğu orada tutup bu e-ticaret platformları üzerinden bir yeni ticaret anlayışına doğru geçiyoruz. Dolayısıyla geçmişimizde deneyimlemediğimiz birçok ticaret türünü deneyimliyoruz. Bu işte perakendecilikten aynı zamanda yeni bir tür toptancılığa geçmek demek. Burada markanın gücü çok kritik. Çünkü hak ettiğiniz parayı alabilmek için, ürününüzü hak ettiği değerle satabilmek için markanın çok güçlü olması lazım. Lojistik maliyetleri çok önem kazanıyor. Dolayısıyla kar marjınızın bu lojistik maliyetlerini içine alabilecek gibi bir seviyede yüksek olması lazım. Yani bildiğimiz oyun bozuldu, yeni bir oyun kuruluyor. Biz de bu oyunu geçmişimizdeki o girişimciliğimizden gelen naif heyecanımızla yeni baştan yaşamaya hazırlanıyoruz. Bu oyunda da önemli bir oyuncu olacağız inşallah.
Ben her zaman öyle olduğunuzu biliyorum. Yani senin ve Gülden'in vizyonu, bu konudaki çalışma motivasyonunuz. Dolayısıyla önce olduğunuzu zaten paylaşmak isterim yani. Bu son derece sektörde yani, bildiği bir konu.
Şimdi ben 60'a geldim. Artık biraz yavaşlamak istiyorum ama bakıyorum dünya o kadar hızlı ki. Bir de Gülden benden de hızlı. Dolayısıyla bir türlü yavaşlayamıyoruz.
Bir de tabii o bilginin aktarılması, çalışanlara aktarılması, vizyonun paylaşılması aslında aktarmaya çalışmanız da gerekir abi. Bir şekilde biraz daha uzun yıllar seni şirketin başında idare ediyoruz. Peki, şimdi bu pandemi döneminde moda ile ilgili birçok şey değişti. Çevremizden de görüyoruz, giyim tarzları değişti, rahatlık kavramı değişti ve eskiden alışkın olduğumuz giyim tarzını ne iş yerlerimizde ne de evlerimizde, yakın çevremizde, sosyalleştiğimiz alanlarda bile göremiyoruz. Musluğun başındasın abi. Pandeminin moda dünyası üzerindeki etkisini nasıl tanımlarsın?
Yani iki aşamalı. Birinci aşaması pandemi krizinin yoğun olduğu aşama. O dönemde hepimiz bir rahatlık peşine düştük. Yani işte işe dediğin gibi eşofmanla gittik. Eşofman bir numaralı giysimiz oldu. Sonra bu eşofmanları daha şık hale getirelim dedik. Bu şıklık ve eşofman yaklaşımı aynı zamanda renklerde daha tutucu, daha natürel renklere doğru yönelttiği insanları. Aslında bu modada her krizde benzer şeyler oluyor. Bu krizde renklerin yumuşaması, modanın yumuşamasının üzerine bir de rahatlık arayışı bindi. Rahatlık tabii bulaşıcı bir şey. Çünkü insanlar rahat olmayı seviyor. Dolayısıyla modanın içinde bu rahatlık unsuru her zaman kalacak. Diğer taraftan artık bu pandemi krizinden kurtulduğumuzu umut ediyoruz. Ve kurtulmayı da çok istiyoruz. Bu çeşitli krizlerden sonra hep öyle bir maksimalizm akını gelir. Şu anda da öyle bir akım var. Yani modada her şey abartılı. Renkler cıvıl cıvıl, çok kuvvetli renkler var, birçok renk var. Yani o revenge buying diyorlar. Bir de revenge moda var. Yani her şey pandemi döneminde minimale yakın, renkler ve tarzlar minimale yakındı. Şimdi revenge modada her şey maksimal hale geldi. Dediğim gibi renkler çok çeşitli ve canlı renkler moda. İşte el işleri, kuplarda abartılar, seks apelde abartılar. Yani bir kere kadınlar özgür olmayı tekrar ve çok daha fazla sevdiler. Özgürlüğü sadece yaşam tarzı açısından değil, giyim tarzı açısından da üstlerinde taşımak istiyorlar ve benim şimdiye kadar gördüğüm seks apeli en bol olan bir moda anlayışı geldi. Etekler kısalıyor, işte ürünlerin üzerinde birçok pencereler olmaya başladı. Yani kadın kendini ortaya çıkarmak, ifade etmek, ben buradayım ve hayatımı yaşamak istiyorum demek istiyor. Moda da buna hizmet ediyor. Yani öyle bir revenge moda anlayışı var ki bu anlayışla herhalde modanın değişimiyle çok ciddi mal satılacak. Çünkü şu anda aynı zamanda bir de revenge buying, intikam alışverişi denilen bir kavram var biliyorsun. Onu da çok ciddi bir şekilde yaşıyoruz. Bu intikam alışverişi bir kavram olarak tabii söylendiğinde tam yerine oturmuyor. Onun altına da inmek lazım. İşte pandemi nedeniyle bir kere moda çok değişti. İnsanların gardırobundaki ürünler artık demode oldu. İnsanların kalıpları değişti. Bazı insanlar kilo aldı, bazıları kilo verdi. Çocuklar büyüdü. Sonra beyaz yakalıların özellikle ceplerinde biriktirdikleri para oldu. Yani biz pandeminin hep olumsuz taraflarından bakıyoruz ama işine gitmeyen, dışarıda yemek yemeyen, alışveriş etmeyen insanların harcamadıkları bir para var. Bu para da alışverişe akıyor. Şimdi bunların etkisiyle bir taraftan moda maksimal, bir taraftan satış maksimal. Yani hayatımızın en enteresan günlerini yaşıyoruz. Ben hiç böyle bir satış patlaması görmedim. Şimdi Türkiye'nin ekonomisi hakkında olumlu olumsuz birçok şey söyleniyor. Ben içeriden gördüğümü söylüyorum. Eylül ayında 2019 Eylül'e göre %100'ün üzerinde bir satışa atışıyorduk. Bu normal değil. Tabii kalıcı da değil. Yani insanlar bu kışlık ihtiyaçlarını bu sene tamamladıktan sonra önümüzdeki sene muhtemelen normalize olacak. Ama yaz tarafında özellikle bir sezon daha biz bunun etkisini göreceğiz. Ve sanıyorum ki sadece modayla değil, aynı zamanda hayatımızla ilgili de birçok değişimi yaşayacağız. Ben şimdi bir an önce işte bütün ülkeler açılsın, bir an önce eskisi gibi seyahat edeyim, hatta daha fazla seyahat edeyim istiyorum. Çünkü yaşayamadığımız, gönlümüzce doya doya yaşayamadığımız her gün bizde daha fazla yaşama isteği yaratıyor. Doya doya giyinemediğimiz her günde daha fazla giyinme, daha fazla kendimizi gösterme isteği yaratıyor. İşte dünyanın sürdürülebilirliğini sağlama almakla beraber aynı zamanda da güzel ve keyifli yaşama isteği herhalde önümüzdeki dönemde daha da artacak.
Koray Bilici ile en heyecan verici marka hikayeleri Akbank'ın destekleriyle devam ediyor.
Evet, orası kesinlikle çok belli. Bir de son dönemlerde duyduğum başka bir kavram var. Retail terapi diyorlar. Böyle bir yere gidince hani kendinizi daha iyi hissetmek, bir terapi gibi bir mağazaya gidiyorsunuz. Gittik güzel bir koton mağazasına. Çocuğumuz için bir şeyler alıyoruz, eşimiz için bir şeyler beğeniyoruz. Aynı zamanda da bu bir terapi gibi. Yani ona bakma, onu beğenme. Aynen. Çok çok güzel bir deneyimdi. Bir
ekleme yapayım buna. Bu nedenle insanlar daha rahat alışverişe döndüğü anda e-ticaretin o eski performansı da bayağı bir zarar gördü. Yani insanlar alışverişi ve retail terapiyi özlemiş. Mağazalardaki alışveriş çok arttı. E-ticaretteki alışveriş de bir miktar düştü. Tabii bu uzun dönemli trendi ne kadar etkiler bilmiyorum ama en azından önümüzdeki bir sene mağazaların önü daha açık.
Peki, müşteri beklentilerinde nasıl değişiklikler gözlemliyorsunuz? Bu nasıl bir süreç?
Yani tabii müşteri bir taraftan az önce söylediğim gibi yeni bir modayı istiyor. Kendini daha güzel ifade edeceği, kendini daha görünür şekilde ortaya çıkaracak bir moda anlayışından, beklentisinden bahsedebilirim. Diğer taraftan hepimiz için yani bir kere bir pandemide şunu hissettik. En temel hakkımız olan yaşama hakkımız bir nevi elimizden alınmış gibi oldu. Yani bugün yaşayacak mıyım, yarın işte korona olup yaşamım riske girecek mi, bu korkuyu çok uzun bir süre taşıdık ve halen taşıyoruz. Dolayısıyla yaşam hakkının ne kadar önemli bir hak olduğunu ve yaşam hakkının sadece bizim yaşamamızla ilgili değil, aslında dünyanın yaşamasıyla ilgili olduğunu çok net bir şekilde anladık. Çünkü dünya yaşarsa biz ancak yaşayabiliriz. Dünya yaşayacak, sonra biz onun içinde sağlıklı ve güzel bir hayat kuracağız. Dünyanın yaşaması, dünyanın sürdürülebilirliği tabii müşterilerdeki en önemli beklenti değişikliği oldu. Eskiden de bu konular gündemdeydi ama artık hepimiz için, yani ben de bir sıradan bir insanım sonuç olarak, dediğim gibi yaşam hakkımın tehdit altında olduğunu gördüm. O zaman yaşam hakkımı korumak için bir, sağlığıma dikkat edeyim. İki, dünyanın sürdürülebilirliğini sağlama alayım istiyorum. Tüketicilerin beklentileri de bu yönde çok ciddi bir değişikliğe uğradı ve artık alışveriş ettikleri markalardan basitçe sürdürülebilir bir dünya için ne yaptığını görmek istiyorlar. Yani markam niye var? Sadece ürün satmak, para kazanmak için mi var? Yoksa sürdürülebilir bir dünya konusunda benim sevdiğim, alışveriş ettiğim marka ne yapıyor? Bunu görmek istiyorlar. Biz de bu konuyla ilgili olarak Koton'da Yaşama Saygı platformu kurduk ve bu Yaşama Saygı platformunun altında 4 ana ayak var. Doğaya saygı, çalışana saygı, işimize saygı, topluma saygı. Bu ayakların hepsini doldurmaya çalışıyoruz. Bu anlamda ciddi şeyler yaptık. Mesela Better Cotton Initiative diye bir inisiyatif var dünyada. Daha iyi şartlarda, daha az kullanarak, daha az gübre ve daha az kimyasal ilaç kullanarak pamuk üretimini arttırmayı, sadece sürdürmeyi değil, arttırmayı hedefleyen bir uluslararası inisiyatif. Buna Türkiye'de ilk defa biz üye olduk. Bu sene ürünlerimizin %10'u Better Cotton'dan geliyor. 5 sene içinde bu oranı %60'a çıkaracağız. Ve 5 sene sonra bu yolla dünyaya ne katkımız olacak onu bir okumak istiyorum. Şimdi bunu ezbere söyleyeyim.
Çok değerli. Çok değerli bilgiler. Evet. Çok değerli bilgiler.
5 yılın sonunda yaklaşık 8 milyon metreküp su tasarrufu elde edeceğiz. Bu da yaklaşık 25 bin hanenin ortalama bir yıllık su tüketimine denk gelecek. Yaklaşık 5 ton daha az kimyasal ilaç kullanılacak. Yaklaşık 750 ton daha az kimyasal gübreye ihtiyaç olacak. Verimlilik artışıyla 1100 ton daha fazla pamuk elde edilecek. Ya da bir başka deyimle 4 milyon tişörtlük pamuk sadece verimlilik açısından sağlanacak. Yani bu ve BCI'ye ilk üye olan marka olmak benim için gurur verici bir şey Koton açısından. Bununla beraber sürdürülebilir ürünlerimizdeki karbon ayak izini azaltma anlamında yaklaşık önümüzdeki 2022 yılında ürünlerimizin %25'ini sürdürülebilir elyaflarla veya sürdürülebilir proseslerle üreteceğiz. Bu ne demek? İşte geri dönüştürülmüş elyaftan ürün yapacağız. Çiğini yıkarken yıkadığımız suyu %90 oranında azaltacağız. Organik pamuktan ürünler yapacağız ve böylelikle hem dünyaya yarattığımız karbon ayak izini azaltıp hem de insanların sağlığı açısından daha olumlu teknolojilere yöneleceğiz. Bu %25 hacim olarak gözünde canlansın diye söyleyeyim Koraycığım. Önümüzdeki sene 1,5 milyar liralık böyle ürün satacağız. Ve bunu yıllar içinde %50'nin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu bizim açımızdan dünyaya duyduğumuz sorumluluğun bir gereği. Aynı zamanda da biliyorsun 2030'a kadar Avrupa Birliği karbon ayak izi konusunda yeni kısıtlamalar getirecek ve vergiler getirecek. Türkiye'deki üreticiler ve markalar da buna da ayak uydurmak zorunda. Biz bu bakış açısıyla başlamadık bu işe ve hedeflerimiz onların koyduğu kısıtlamaların çok daha ötesinde. Yani bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz ama bunu da hatırlatmak isterim.
Keşke Koton gibi daha fazla firma duyarlı olsa, çocuklarımızın geleceği için daha fazla yatırım yapsa. Bu yatırımların her birinin devasa bir bütçesi olduğunu biliyorum. Ve kardan bir şekilde firmalar feragat ederek bu yatırımları yapıyor. Ve bunu da senin gerçekten gönül ferahlığıyla yaptığını bilmek de işin de başka bir tarafı. Peki gelelim yurt dışı, farklı pazarlar. Buralarda para kendicilik yapma olmanın avantajları ve dezavantajları neler? Bu da çok değerli ve önemli bir başlık.
Ya aslında basit düşünebilmek en önemli konu Koraycığım. Hani atalar der ya, yumurtaları bir sepete koyma. En önemli konu yumurtaları bir sepete koymamak ve bunu pandemi ortamında çok iyi anladık. Çünkü Türkiye'de mağazalarımız kapalıyken Rusya'da işler tavan yaptı, Kazakistan'da tavan yaptı. Sonra oralar şimdi kapanıyor, Türkiye tavan yapıyor. Türkiye'de mağazalar kapalıyken işte e-ticaret öne çıktı. Türkiye'de e-ticaret yavaşladığında yurt dışındaki e-ticaret öne çıktı. Uzun lafın kısası, riskleri bölmek çok önemli. Tabii biz şimdi 10 bin kişiye istihdam yaratan bir firmayız ve hem giderlerimiz hem de büyük bir nakit akışımız var. Bu giderleri ve nakit akışını sağlıklı yönetebilmek için riskleri dengeleyen şeyler yapmak lazım. Şimdi zaman zaman geleceği son derece kesin bir şekilde modellediğimizi düşünüyoruz. Yani bugünden bakıyoruz ve 3 sene sonrasını %100 tahmin ediyoruz. Kendimize hedefler koyuyoruz. Yok böyle bir şey. Yani geleceği %100 modelleyebilsek hepimiz zengin olurduk. Çünkü önce doları bilirdik. Kimse doları bilmiyor. Kimse yarın, gelecek yıl ne olacağını bilmiyor. Yani bu anlamda dünyadaki bütün bileşenleri yan yana getirmek mümkün değil. Hatta bu konuda işte Nassim Taleb diye bir Lübnanlı yazar var. Onun işte Black Swan diye kısaltılmış bir kitabı var. Temelde anlattığı şey bu. Adam şöyle şu kalınlıkta bir kitap yazmış. Matematikçi ve filozof. Amerika'da öğretim üyesi. Yazdığı kitabın ana teması şu. Dünyayı modellemeye çalışmayın. Çünkü modelleyemezsiniz. İşinizi yürütürken önünüze çıkacak sürprizlere hazırlıklı olmalısınız. Mesela pandemi diye bir şey bilmiyorduk. O çıktı. Yarın başka sürprizler de çıkabilir. Hani felaket tellallığı yapmak istemiyorum. Bu sadece işleri kötü yönde etkilemez önümüze çıkacak sürprizler. Bazen de olumlu yönde etkiliyor. İşte ne bileyim bir cep telefonu çıkıyor. İnsanlar birdenbire birbirleriyle görüntülü konuşmaya başlıyorlar. Yakında işte gözlüklerimize gelecek her şey. Gözlüğümüzle geleceği göreceğiz. İşte maillerimizi göreceğiz falan. Yani bunlar bizim öngörebildiklerimiz, öngöremediğimiz bir takım şeyler olacak. Bugün arabayla gelirken bir haber dinledim, sabah haberi. Çin'de ve İsveç'te uçan arabalar, işte İsveç'te bu sene satılmaya başlayacakmış. Çin'de 2024'ten itibaren. Şimdi uçan arabayla gideceğiz. Trafiği nasıl düzenleyeceğiz? Yani tuhaf tuhaf şeyler oluyor. O yüzden çok akıllı olduğumuzu zannedip geleceği %100 modelleyebiliriz ve öngörebiliriz yanılsamasından hemen çıkmamız lazım. Bütün iş insanlarının çıkması lazım. Ve gelecekte sağlıklı şirketler idare etmek istiyorsak öngörülemeyecek koşullara hazır bir işletme yapısını ortaya koymak lazım. Bu anlamda da pazarı çeşitlendirmek, yurt dışında iş yapmak, bunlar çok önemli. Yumurtaları aynı sepete koymayalım lütfen.
Yılmaz abi, çok keyifli bir sohbet oldu. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bilgiler. Gerçekten yolunuz açık olsun, başarılarınız hep daim olsun diyorum.
Çok teşekkürler. Bu tabii izleyenler açısından hangi saat olacağı pek belli olmayacak ama seninle sabahın bu saatinde böyle karşılaşmak da beni çok keyiflendirdi, enerjimi arttırdı. Ben de teşekkür ederim.
Görüşmek üzere, hoşçakalın.
Görüşürüz Koray.
Akbank, Koray Bilici ile en heyecan verici marka hikayelerini sundu.